Ayrım 20.
Milisler, köyde bulunanlar, bataryada çalışanlar küreklerini bırakarak kilise alayına doğru koştular. Tozlu yolda ilerleyen taburun arkasından sırmalı göğüslükler takmış papazlar, kilise kurulu ve koro üyeleriyle birlikte külahlı bir yaşlıcağız geliyordu. Onların arkasından askerler ve subaylar, büyük siyah yüzlü, madeni çerçeveli bir kutsal resim taşıyorlardı. Bu kutsal resim, Smolensk'ten çıkarılan ve o zamandan beri ordunun peşinden taşınan kutsal resimdi. Kutsal resmin arkasından, çevreden, ilerisinden, her yandan ordu adamları açık başlarla yürüyor, koşuyor, yerlere eğilerek secde ediyorlardı. Tepeye çıkınca kutsal resim durdu. Onu havlularla tutanlar nöbet değiştirdiler. Diyakos yamakları, buhurdanları yeniden yaktılar, ayin başladı. Güneşin kızgın ışınları tepeden dikine iniyordu. Hafif serin bir rüzgar açık başlarda saçlarla ve kutsal resmi süsleyen kurdelelerle oynuyordu. İlahi açık havada hafifçe yankılar yapıyordu. Açık başlı dev bir subay, asker ve milis kalabalığı kutsal resmin çevresini sarmıştı. Papazın ve Diyakos yamağının arkasında açılan bir yerde yüksek rütbeli biri duruyordu. Dazlak bir general boynunda Saint-Georges kordonuyla tam papazın arkasında duruyor. Haç çıkarmadan, belli ki Almandı, olası ki Rus halkının yurtseverlik duygularını uyandırmak için dinlemeyi gerekli saydığı ayinin sonunu sabırla bekliyordu. Başka bir general askerce bir konumda duruyor, çevresine bakınarak elini göğsünün önünde titretiyordu. Köylü kalabalığına karışan Pierre, bu yüksek rütbeli kişiler arasında kimi tanıdıklarını gördü. Ama onlara bakmıyordu. Bütün dikkatini aynı biçimde, aynı tutkuyla kutsal ifade çekmişti. 20 dua okuyarak yorulan Diyakos yamakları, kullarını kötülüklerden koru ya Meryem Ana diyerek, gevşek gevşek sıradan bir tavırla okumaya başlayıp da, şefaatimiz için Boğaz ermişleri gibi ve sarsılmaz bir duvara koşar gibi sana koşuyoruz diye papaz ve diyakos onlara katılınca, bütün yüzlerde yaklaşmakta olan anın görkemini algılamaktan gelen bir ifade, Mojaisk'te dağın eteğinde ve o sabah şurada burada rastladığı birçok yüzde gördüğü ifade belirdi. Başlar sık sık yere eğiliyor, saçlar dalgalanıyor, ahlar ve göğüslere çarpan haçların sesi duyuluyordu. Kutsal resmin çevresini saran kalabalık birdenbire açıldı, Pierre'i sıkıştırdı. Önünde herkesin yanlara çekilmesinden çok önemli bir kişi olduğu anlaşılan birisi kutsal resme yaklaştı. Bu kişi mevziyi dolaşan Kutuzov'tu. Tatarinova'ya dönerken ayine uğramıştı. Pierre herkesten ayrılan kendine özgü biçiminden Kutuzov'u hemen tanıdı. Kocaman iri bedeninde uzun bir redingotla, kamburumsu sırtıyla, açık ve beyaz başıyla, pörsümüş yüzündeki akmış beyaz gözüyle, salıntılı yürüyüşüyle Kutuzov oradakilerin arasına girdi. Papazın yanında durdu. Alışkın bir devinimle haç çıkardı, elini yere dokundurdu, derin bir soluk alarak beyaz başını yere eğdi. Kutuzov'un arkasında Benningsen ve yaverleri vardı. Bütün yüksek rütbeli subayların dikkatini üzerine çeken başkomutanın orada bulunmasına karşın milisler ve askerler duaya devam ediyorlar, ona bakmıyorlardı. Ayin sona erince Kutuzov kutsal resme yaklaştı, güçlükle diz çöktü, yere kapandı, uzun zaman kalkmaya uğraştı, ağırlığı, güçsüzlüğü yüzünden kalkamadı. Ağarmış başı zorlanmaktan sarsılıyordu. Sonunda kalktı, çocuklara özgü safça bir dudak uzatışıyla kutsal resmi öptü, gene eğilerek elini yere dokundurdu. Bütün generaller onun yaptığı gibi yaptılar. Sonra subaylar, arkalarından da birbirlerini ezerek askerler ve milisler sokuldu. 22. Pierre kendini kavrayan baskıdan sarsılarak çevresine baktı. Bir ses, "Kont Pierre Kirilich, burada ne arıyorsunuz?" diye sordu. Pierre dönüp baktı. Boris Drubetskoy, herhalde o da kutsal resme secde ederek kirlettiği dizlerini eliyle silip gülümseyerek Pierre'e yaklaştı. Boris seferdeki askerliğin özelliklerini taşıyan bir incelikle giyinmişti. Sırtında Kutuzov'da olduğu gibi uzun bir redingot, omuzunda yamcı vardı. Bu sırada Kutuzov köye yaklaşmıştı. En yakın evin gölgeliğinde bir kazağın koşarak getirdiği, başka bir kazağın da hemen üstüne bir seccade koyduğu sıraya oturdu. Düzgün, parlak bir yaver sürüsü başkomutanın çevresini sardı. Kutsal resim kalabalıkla birlikte yoluna devam etti. Pierre Kutuzov'dan 30 adım değin uzakta durarak Boris'le konuşuyordu. Pierre savaşa katılmak ve mevziyi görmek yolundaki tasarısını anlatıyordu. ''Bakın nasıl yapın'' dedi Boris. ''Size karargahı gezdireceğim. Her şeyi en iyi göreceğimiz yer Kont Bennigsen'in yeridir. Ben onun yanındayım. Mevziyi dolaşmak isterseniz bizimle geliniz. Şimdi biz sol kanada gidiyoruz. Sonra döneceğiz. Buyurun geceyi biz de geçirelim. Bir parti çeviririz. Dimitri Sergeyeviç'le tanışırsınız değil mi? İşte şurada kalır. Gorki'deki üçüncü evi gösterdi. Pierre, ama ben sağ kanadı görmek isterdim. Çok sağlamdır diyorlar dedi. Moskova ırmağından başlayarak bütün mevziyi gezmek isterdim. Eh bunu sonra gezip görebilirsiniz. Asıl sorun sol kanatta. Pierre, evet evet. Ya Prens Bolkonski'nin alayı nerede, bana gösteremez misiniz diye sordu. Andrei Nikolayevich'in mi? Yanından geçeceğiz, sizi ona götürürüm. Pierre sordu. Sol kanat nasıl? Boris güvenlilik anlatan bir tavırla sesini alçaltarak, doğrusunu söylemek gerekirse laf aramızda, sol yanımızın durumu acıklıdır dedi. Kont Bennigsen'in düşüncesi hiç de böyle değildi. İşte şu tepenin berkitilmesini o hiç de böyle düşünmemişti ama Boris omuzlarını silkti. Serenisim istemedi ya da onu kandırdılar, bilirsiniz ki. Boris sözünü bitiremedi çünkü bu sırada Kutuzov'un yaveri Kaysarov Pierre'e yaklaştı. Ay Paisi Sergeyeviç diye Boris rahat bir gülümsemeyle Kaysarov'a döndü. Ben de konta mevziyi anlatmaya çalışıyordum. Fransızların tasarılarını Serenisim'in bu deyin doğru bir biçimde kestirebilmesi şaşılacak şeydir. Kaysarov, sol yandan mı söz ediyorsunuz dedi. Evet evet tamam. Sol yanımız şimdi çok sağlam, çok. Kutuzov bütün gereksiz ögeleri kurmaydan çıkardığı halde yapılan değişiklikten sonra Boris genel karargâhta tutunmanın yolunu bulmuştu. Kont Bennigsen'in yanına yerleşmişti. Genç Prens Drubetskoye'yi yanında bulunan herkes gibi Bennigsen'in yanına yerleştirmişti. Genç Prens Drubetskoye'yi yanında bulunan herkes gibi Bennigsen çok değerli bir adam sayardı. Ordu yüksek komutanlığında birbirinden ayrı düşünen iki parti vardı. Kutuzov'un partisiyle Kurmay Başkanı Bennigsen'in partisi. Boris bu sonuncu partideydi. Kutuzov'a kölece bir saygı gösterip de bu yaşlının iktidarsız olduğunu, her şeyi Bennigsen'in yaptığını anlatmayı kimse onun gibi beceremezdi. Şimdi savaşın öyle kesin bir anı gelmişti ki, bunun ya Kutuzov'u ortadan kaldırması, iktidarı Bennigsen'e vermesi ya da Kutuzov savaşı kazansa bile her şeyi Bennigsen'in yaptığı duygusunu uyandırması gerekti. Herhalde yarın büyük ödüller dağıtılacak, yeni adamlar sivrilecekti. Bundan ötürü Boris o gün heyecan içindeydi. Kaysarov'dan sonra Pierre'in yanına daha başka tanıdıkları geldi. Moskova'ya ilişkin sorulara yetiştirip yanıt veremiyor, anlatılan öyküleri dinlemeye vakit bulamıyordu. Bütün yüzlerde heyecan ve telaş anlatımı vardı. Ama Pierre'e öyle geliyordu ki bu yüzlerden kimilerinde beliren heyecanın nedeni daha çok kişisel değil de gene sorunların, yaşam ve ölüm sorunlarının uyandırdığı başka bir heyecan anlatımı aklından çıkmıyordu. Kutuzov, Pierre'i ve çevresinde toplanan grubu gördü. ''Çağırın onu bana'' dedi. Yaver Serenisim'in isteğini bildirdi. Pierre sıraya doğru yürüdü. Ama ondan önce Kutuzov'un yanına bir milis eri yaklaştı. Bu Dolohov'tu. Pierre burada ne arıyor o diye sordu. O öyle bir it ki her yere sokulur diye yanıt verdiler. Rütbesi geri alındı. Şimdi yeniden göze girmesi gerek. bir takım başarılar sundu ve geceliğin düşman mevzilerine sokuldu. Ama aşk olsun doğrusu. Pierre şapkasını çıkardı, Kutuzov'un önünde saygıyla eğildi. Dolohov, "Altesinize sunarsam," dedi, "beni kovabileceğinizi ya da bütün anlattıklarımın sizce bilinen şey olduğunu söyleyebileceğinizi düşündüm ki o zaman ben, evet peki, haklıysam uğrunda ölmeye hazır olduğum yurduma yararım dokunacak. Evet peki, ve eğer canını esirgemeyecek bir adama ihtiyacınız olursa beni lütfen anımsayınız. Belki altesimize yararlı olurum." Kutuzov gülen ve süzen bir yüzle Pierre'e bakarak "Evet, peki," diye yineledi. Bu sırada Boris saray adamlarına özgü bir çeviklikle başkomutana yakın olmak için Pierre'e sokuldu ve çok doğal bir tavırla başlanmış bir konuşmaya devam eder gibi yavaşça ona dedi ki "Milisler adeta ölüme hazır olmak için beyaz gömlekler giymişler. Ne kahramanlık kont." Boris Pierre'e bunu besbelli ki serenizm duysun diye söylemişti. Kutuzov'un bu söze kulak kabartacağını biliyordu. Gerçekten de serenizm ona döndü. "Milisler için ne söylüyorsun sen?" diye Boris'e sordu. "Onlar altes yarına ölüme hazırlanarak beyaz gömlekler giydiler." Kutuzov, "Ah, olağanüstü eşsiz bir halk," dedi, gözlerini kapayarak başını salladı. "Eşsiz bir halk," diye içini çekerek yineledi. Pierre, "Barut mu koklamak istiyorsunuz?" dedi. Dipnot, barut koklamak, savaş görmek anlamında.
"Evet, hoş kokudur. Eşinize saygılarımı sunarım. Sağlığı yerinde mi?" "Konak yerim buyruğunuzdadır." Kutuzov, yaşlı adamlarda sık sık görüldüğü üzere söyleyeceği ya da yapacağı her şeyi unutmuş gibi dalgınca bakınmaya başladı. Besbelli aradığını bulmuş gibi yaverinin kardeşi Andrei Sergeyevich Kaysarov'u bir işaretle yanına çağırdı. "Nasıl nasıl, Marin'in şiirleri nasıl, şiirler nasıl? Gerekov ne yazmıştı, Kolordu'da üstad olacaksın, söyle söyle," diye gülmeye hazırlandı. Kaysarov okumaya başladı. Kutuzov gülümsüyor, şiirin uyumuna başıyla tempo tutuyordu. Pierre Kutuzov'un yanından ayrılınca Dolohov ona sokularak elini tuttu. Adeta bağırarak, yabancılara aldırış etmeksizin özel bir kararlılıkla ve heyecanla "Sizi burada gördüğüme çok sevindim kont," dedi. "İçimizden hangimizin hayatta kalacağını kimsenin bilmediği bir günün arifesinde, aramızda geçen anlaşmazlıklardan üzüntü duyduğumu size söylemek fırsatını bulduğum için mutluyum. Bana karşı kötü duygular beslememenizi isterdim. Beni bağışlamanızı dilerim." Pierre gülümseyerek Dolohov'a bakıyor, ona ne söyleyeceğini bilmiyordu. Dolohov yaşaran gözlerle Pierre'i kucaklayıp öptü. Boris generaline bir şeyler söyledi. Kont Benningsen Pierre'e döndü, kendisiyle birlikte cephe çizgisine gelmesini önerdi. "Sizin için ilginç olur," dedi. Pierre, "Evet, çok ilginç olur," dedi. Yarım saat sonra Kutuzov Tatarinova'ya gitti. Benningsen, aralarında Pierre'in de olduğu yaverleriyle cephe çizgisine yollandı. 23. Benningsen, Gorki'den çıkıp büyük bir yoldan köprüye doğru indi. Tepedeyken Pierre'e cephenin merkezi olarak gösterdiği köprü buydu. Yan cephede, kıyıda yeni biçilmiş ve çevreye kokular saçan ot yığınları vardı. Köprüden geçerek Borodino köyüne girdiler, oradan sola döndüler, bir dizi birliğin ve topun önünden geçerek milislerin toprağa kazdıkları yüksek bir tepeye çıktılar. Burası yeni ad verilmiş, sonradan da Rayevski tabyası diye adlandırılan bir tabya, daha doğrusu tepeye kurulu bataryaydı. Pierre bu tabyaya pek önem vermedi. Bilmiyordu ki burası anlağında Borodino Savaşı alanındaki tüm başka yerlerden çok daha derin bir iz bırakacaktı. Sonra dere yatağının üzerinden geçip erlerin son kalan izbelerden, samanlıklardan aldıkları kalasları sürükleye sürükleye oraya buraya götürdükleri Semyonovski köyüne girdiler. Ondan sonra yamaca doğru gittiler. Oradan da tepeye çıkarak dolu yağmış bir buğday tarlasından, topçuların küme küme toprağın üzerine açtıkları yeni yoldan geçip hala kazılan ileri karakollara özgü berkitmelere doğru ilerlediler. Benningsen ileri karakolda durmuş, önceki
daha bir gün önce bizim elimizde olan Shevardino tabyasına bakıyordu. Tabyada birkaç atlı göze çarpıyordu. Subayların söylediğine göre orada Napolyon ya da Murat vardı ve herkes büyük bir dikkatle o bir avuç atlıya bakıyordu. Pierre de gözlerini oraya çevirmiş, belli belirsiz görünen insanlardan hangisinin Napolyon olduğunu kestirmeye çalışıyordu şimdi. Sonunda atlılar tepeden aşağıya inip gözden yittiler. Bennigsen kendisine yaklaşan generale doğru döndü ve ordularımızın genel durumunu anlatmaya başladı. Pierre, Bennigsen'in sözlerini dinliyor, zihninin bütün yetilerini zorlayarak yapılacak savaşın ana çizgilerini kavramaya çalışıyordu. Umutsuzlukla duyumsuyordu ki, zihninin yetileri bunun için yeterli değildir. Söylenenlerden hiçbir şey anlamıyordu. Bennigsen sözünü bitirdi ve Pierre'in kulak verdiğini ayrımsayarak ona döndü. ''Öyle sanıyorum ki bunları ilginç bulmuyorsunuz değil mi?'' dedi. Yalan söylediğini ele veren bir utangaçlıkla Pierre, ''Yok canım, tam tersine çok ilginç buluyorum.'' diye yanıt verdi. İleri karakolların bulunduğu yerden sonra sık sık ve pek yüksek olmayan kayın ormanının arasından kıvrıla büküle giden yoldan daha da sola gittiler. Bu ormanın ortasında birden önlerinde yolun üzerine ayakları beyaz, gövdesi kahverengi bir tavşan çıktı. Hayvan bu deyin çok atın nal seslerinden öyle ürkmüştü ki ne yapacağını şaşırdı. Uzun bir süre herkesin dikkatini çekip gülüşmelere yol açarak yolun üzerinden zıplaya zıplaya gitti. Ancak birkaç kişi bağırınca kendini bir yana attı ve sık ormanda gözden yitti. Ormanda 3 kilometre deyin yol aldıktan sonra sol kanadı savunmak görevini üstlenmiş olan Tuçkov'un komutasındaki birliklerin bulunduğu düzlüğe çıktılar. Bennigsen orada sol kanadın en ucunda uzun uzun heyecanlı bir şeyler söyledi ve bir buyruk verdi. Pierre öyle geliyordu ki verdiği bir buyruk askerlik bakımından büyük bir önem taşıyordu. Tuçkov'un birliklerini yerleştiği yerin önlerinde yüksekçe bir yer vardı. Henüz ordu bu yüksek yere gelmemişti. Bennigsen bunun yanlış bir şey olduğunu yüksek sesle söylemişti. Her yere egemen, komuta edilebilecek yüksekçe bir yerin böyle boş bırakılmasının ve ordularının onun altına bırakılmasının bir çılgınlık olduğunu ileri sürüyordu. Kimi generaller de onunla aynı düşüncede olduklarını belirtiyorlardı. Özellikle aralarından biri, askerlere özgü bir heyecanla birliklerinin göz göre göre ölüme bırakıldıklarını ileri sürüyordu. Bennigsen kendi adının da verilmesini söyleyerek orduların o yüksek noktaya geçirilmesini buyurdu. Sol kanattan verilen bu buyruk, Pierre'de askerlikle ilgili işleri anlamak konusunda yeteneklerinin daha az olduğu kuşkusunu uyandırdı. Orduların tepenin altında bulunduğu yerde Bennigsen'le generallerin sözlerini dinlerken durumu tam anlamıyla kavramış ve onlarla aynı düşüncede olmuştu. Öyle olduğu için de birlikleri tepenin altına yerleştirenin nasıl da göz göre göre bu deyin büyük bir yanlış yaptığını bir türlü anlayamıyordu. Bu birliklerin oraya Bennigsen'in sandığı gibi mevziyi korumak için yerleştirilmemiş olduğunu bilmiyordu Pierre. Orası pusuda beklemelerini sağlayan gizli bir yer olduğu için getirilmişlerdi. Böylece dikkati çekmeden bekleyecek, ilerleyen düşmanın üzerine beklenmedik bir anda saldırabileceklerdi. Bu amaçla oraya yerleştirilmişlerdi. Bennigsen bunu bilmiyordu, öyleyse orduları bambaşka bir düşünceyle oradan oraya aktarmış, bunu da başkomutana bildirmemişti. 24. Prens Andrei ayın 25. günü o güzel Ağustos akşamı Knyazkov köyünde kırık dökük bir samanlığın içinde dirseğini dayamış olarak uzanmış yatıyordu. Kendi alayının yerleştiği bölgenin uç kısmındaydı. Yıkık duvarın arasından bahçe duvarı boyunca uzayıp giden alt dalları kesilmiş 30 yıllık kayınlara, üzerinde dizi dizi demet demet buğdayların olduğu tarlaya, yer yer çoban ateşlerinin yandığı fundalığa bakıyordu. Bu çoban ateşlerinin bulunduğu yerler erlerin mutfaklarıydı. Yaşam Prens Andrei'ye şimdi dar bir çerçeve içine hapsedilmiş, öylesine ağır bir yük olarak görünüyordu ki, tıpkı 7 yıl önce Austerlitz Savaşı'nın başlayacağı sıralarda olduğu gibi heyecanlı ve sinirli duyumsuyordu kendisini. Ertesi gün yapılacak savaş için buyruklar verilmiş, o da bu buyrukları uygulamıştı. Yapılacak başka bir şey yoktu. Ama gene de apaçık anlaşılan belirti, bu yüzden de içinde korku uyandıran düşünceler ona bir türlü rahat vermiyordu. Biliyordu ki ertesi gün yapılacak savaş, o zamana değin katıldığı savaşların en korkuncu olacaktı. Ölme olasılığı ömründe ilk kez olarak günlük yaşantısıyla ilgisi olmayan, dahası başkalarına nasıl bir etki yapacağı aklına gelmeyen, yalnız kendi varlığıyla, ruhuyla ilgili bir şey olarak belirli bir biçimde, hemen hemen %100 kesin bir şeymiş gibi tüm korkunçluğu içinde göründü birden. Ölümü böyle her şeyden sıyırarak düşününce, daha önce ona acı vermiş, içinde ilgi uyandırmış her şeye gözlerinin önünde birden gölgesiz, çiğ beyaz, soğuk bir ışık altında ve hiçbir derinliği olmayan, sınırları kesin bir biçimde çizilmiş olarak canlandı. Bütün yaşamı uzun bir süre yapay bir lamba olarak görünüyordu şimdi ona. Sanrısında yaşantısının büyülü lambasındaki en önemli tablolarını sırayla canlandırırken ve onları soğuk gün ışığının, daha doğrusu zihninde kesin olarak beliren ölüm düşüncesinin ışığı altında seyrederken, demek beni heyecanlandıran, içimde bir hayranlık uyandıran, bana bunca acı çektiren görüntüler bunlarmış. Demek bana olağanüstü güzel ve gizemli görünen, kabaca çizilmiş tipler bunlardı. Ün, toplumsal mutluluk, kadın aşkı, dahası yurt sevgisi. Bu tablolar bana ne değin yüce ne derin bir anlamla görünüyorlardı. Oysa bunların hepsi şimdi benim için doğduğunu duyumsadığım, bu sabahın soğuk beyaz ışığında o değin yalın, o değin solgun, o değin kaba görünüyorlar ki, diyordu kendi kendine. Özellikle yaşamının en büyük üç acısı ölümü ve Rusya'nın yarısını kaplayan Fransız işgali. Yüksek sesle, öfkeyle, aşkmış. Bana tuhaf bir etkisi olan büyülü bir varlık olarak görünmüştü o kızcağız. Onu ne deyin sevmiştim. Aşkı düşünerek sanrımda şiir dolu tasarılar kuruyordum. Onunla mutlu olmayı düşünüyordum. Ne saf delikanlıymışım. Başka türlüsü nasıl olabilirdi? İdeal bir aşka inanıyorum. Bir aşk, bir yıllık yokluğum sırasında onun bana sadık kalmasını sağlayacaktı. Masaldaki duygulu güvercin gibi o da benden ayrı kalınca sararıp solmalıydı. Oysa bütün bunlar çok daha sıradanmış. Korkunç denecek deyin sıradan ve bayağıymış dedi. Babam da Lisigori'de binalar yaptırıyor, orasını kendisine ait sanıyordu. Toprağı da, havası da, köylüleri de onundu. Oysa Napolyon çıka geldi, babamın varlığından bile haberi olmadan yolda rastladığı bir çırpı gibi fırlatıp attı onu. O zaman Lisigori'de havası da yıkılıverdi. Ya Prenses Maria'ya ne demeli? Maria bunun Tanrı'nın verdiği bir ceza olduğunu söylüyor. Bir insan yok olacaksa, daha o anda silinip gitmişse cezanın ne anlamı var?